Ayrım 12.
Müzmin bir hüzne, müptela, korkak bir adam olmuştum. İnsanların içine karışmak için içim titrerdi. Şimdi en sevdiklerimden çekiniyordum. Her şeyi iyi görüyordum. Şimdi bedbin, hatta bedbaht olmuştum. Eskiden insanlara emniyetim vardı. Şimdi herkesten şüphe ediyordum. Sanırdım ki insanlar bana bu zulmü el birliğiyle yaptılar. Istırap çekenlere o kadar acımıyordum. Evimde en eğlenceli meşguliyetim bahçeyle uğraşmak ve kitap okumaktı. Kitaplara yeniden merak sardırmıştım. Şu fark ile ki eskiden ümit ve hararetle dolu yazılardan hoşlanırdım. Şimdi bedbin, acı eserleri seviyordum. Mamafi zaman geçtikçe yeni ahbaplar, arkadaşlar bulmaya da başlıyordum. Arkadaş sözüyle tabii birbirini anlayan, seven insanları kastetmiyordum. Selamlaşılan, konuşulan, beraber eğlenilen insanlar. Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz, fakat 8-10 adım ayrıldığınız gibi başka birilerine mükemmel çekiştirirsiniz. Elime biraz para geçtikten sonra akrabam ve eski dostlarımla da münasebetim düzelmişti. Konak ve çiftlik davasının lehime neticelenmesi damgamı silmiş, beni bazılarının gözünde tertemiz bir adam yapmıştı. Mamafi ara sıra onun büsbütün unutulmadığını gösterecek vakalarda oluyordu. İşte onlardan birisi. Bir akşam Muzaffer ağabeyimle beraber yengemin Nişantaşı'ndaki akrabalarından birine davetliydik. O gece bildiklerden başka birkaç da yabancı misafir vardı. Bir aralık yakınlarda ölmüş bir zengin adamdan bahsediliyordu. Ev sahibinin karısı dedi ki, "Dün onun müzayedesinde bulundum. Birçok kıymetli eşya yok fiyatına satıldı. 5 liraya 2 antika aldım ki bugün en aşağı 25-30 lira eder." Antika meraklısı olan bir ihtiyar hanımefendi mutlaka bunları görmek istedi. Fakat aksi gibi antikaların bulunduğu dolabın anahtarı kaybolmuştu. Ev sahibi bir cemile yapmak istedi. "Ziyanı yok, kilidi sökeriz," dedi. Bir makas bulup getirerek uğraşmaya başladı. Dolap açılmıyordu. Bileğinin kuvvetine güvenen bir genç yanıma geldi. O da muvaffak olamadı. Hanımefendi antikaları görmekten naçar vazgeçiyordu. Bildiklerden bir hariciye memuru, "Bir kere de siz uğraşsanız İffet Bey," dedi. Benim dolap açmakta mahir bir hırsız olduğumu düşünerek mi söylemişti, yoksa diline mi öyle gelmişti, salonda bir an için soğuk bir hava estiğini hissettim. Birkaç dakika sonra yine lakayt konuşulup eğlenilmeye devam edildi. Fakat ben o gece kimsenin yüzüne bakmaya cesaret edemedim. 49. Konya'daki şirketin Fazıl Bey isminde bir muhasebecisi vardı. Güzel tabiatlı bir adamdı. Orada bulunduğum müddetçe bana pek çok yardımı dokunmuştu. İkide bir de beni evinde yemeğe davet ederdi. Ben mahcup olduğumu söyledikçe, "Ziyanı yok, sen misafirsin. İnşallah ben de İstanbul'a gelirim, acısını çıkarırız," dedi. Fazıl Bey nihayet dediğini yaptı. Bir ay izinle İstanbul'a geldi. Şehirde başka tanıdığı olmadığı için doğrudan doğruya benim evime indi. Pek sevdiğim bu adamı evimde misafir ettiğime memnun olacaktım. Fakat Fazıl Bey, İstanbul deyince aklına evvela eğlence ve sefahat gelen dışarılıklılardandı. Bütün eğlence yerlerini gezip görmek istiyordu. Evimde ne yapsam, ne ikram etsem makbule geçmeyecekti. Naçar Beyoğlu'nun barlarında, tiyatrolarında arkadaşıma rehberlik etmeye başladım. Halbuki başımdan geçen vakadan sonra böyle yerlerde kendimi görmek istemezdim. Bir gün misafirime bazı camilerle Evkaf Müzesi'ni gezdirmiştim. Müzeden çıktığımız zaman ortalık kararıyordu. "Fazıl Bey, bugün çok yorulduk," dedi. "Tepebaşı bahçesine gidip bir iki bira içsek nasıl olur? Hem de çalgı dinleriz." Misafirim çalgıdan pek hoşlanmazdı. Asıl istediği kadın görmekti. Civarda araba bulamadık. Vefa yokuşunu yayan olarak inmeye başladık. Unkapanı Köprüsü'ne yakın bir yerde bir araba duruyordu. Arabacı elinde kamçısıyla oturduğu yerde uyukluyordu. Fazıl Bey bastonunun ucuyla onu dürtüp uyandırdı. "Tepebaşı," dedi. Arabacı tembel tembel yerinden indi, sıkışan kapıyı dişlerinin arasından küfürler ederek açtı. Fazıl Bey arabaya girmişti. Ben de giriyordum. Arabacı birdenbire heyecanla bağırdı. Vay azizim, çok şükür görüştüğümüze. Beni unutmadın ya. Biz unutulacak adam mıyız ki? Kodes'in iki hidayet dedesi yok ki. Hayretle başımı çevirdim. Bu adam hapishanenin meşhur çehrelerinden biriydi. Genç olduğu halde adına hidayet dede derlerdi. Küçük hırsızlıklar, afyon kaçakçılığı gibi suçlarla ikide bir de hapishaneye gelir giderdi. Hidayet dedenin mahkumlarla esrarlı sigara satmasına bir türlü mani olamazdım. Vaziyetim çok müşküldü. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Hidayet dede hemen hemen zorla elimi tutarak birkaç kere sarsıp salladı. Senelerden beri hasret olduğu bir arkadaşı gibi, "Haydi şimdi gidelim de sonra konuşuruz," dedi. Hapishane arkadaşım çok değişmişti. 2-3 sene içinde saçı sakalı bembeyaz olmuştu. Araba un kapanı köprüsünü geçerken ağlayacak gibiydim. Fazıl Bey maceramı biliyordu. Hidayet dedenin kim olduğunu anlamıştı. Bir şey sormayıp arabanın köşesinde mamumane susuyordu. Hidayet dedenin bu gece keyfi tamamdı. İkide bir arabayı durduruyordu, kah bana münasebetsiz sualler soruyor, kah yanımızdan geçen arabalara sarkıntılık ediyor. Yokuşu çıkarken kötü bir Rum meyhanesi önünde durdu. "Artık bir rakımı içersin. Beyefendi de buyursun Allah aşkına. Senin gibi arkadaşlara can feda," diye sırnaşmaya başladı. Rezalet korkusuyla sert cevap vermeye cesaret edemiyorduk. Hidayet dede bizi arabadan indirmediğini görünce meyhaneciyi çağırdı. 3 tane rakı istedi. Dünyada bundan feci ve gülünç vaziyet tasavvur edilemezdi. Garson elinde rakı tepsisiyle arabanın kapısına gelmişti. Fazla olarak meyhanenin önünde bir de latarna çalınıyordu. Hidayet dede bir yandan bize zorla rakı içirmeye çalışıyor, bir yandan "Hani meze, biraz ekmek zeytin," diye bağırıyordu. Zavallı Fazıl Bey, panayır dönüşünde her rast geldiği meyhanenin önünde duran, çalgı çaldırıp rakı içen Rum palikaryalarına benzemiştik. Bereket versin bu saatte sokak karanlık ve tenhaydı. Tepebaşı kapısının önünde Hidayet dedeyi başımızdan savdığımız zaman geniş bir nefes almıştık. Fakat asıl felaket bundan sonra başlıyordu. 20 dakika sonra Hidayet dede tekrar yanımıza geldi. Artık ayakta duramayacak kadar sallanıyor, masaların arasından geçerken sandalyeleri deviriyordu. Fazıl Bey'in de benim de nutkumuz tutulmuş gibiydi. Dede ceketini çıkarıp omuzuna atmış, kırmızı gömleğinin kollarını dirseklerine kadar sıvamıştı. Bir eliyle önümüzdeki masaya, bir eliyle kırbacına dayanıyor, durduğu yerde hafif hafif sallanarak söyleniyordu. "Hay aziz hay! Nasipte yine görüşmek varmış ha. Dinim hakkı için deliye her girişte gözüm seni arar. Ama bu gece garibin hatırını kırmamalıydınız. Size 2 kadeh ikram edeyim dedim canım. Tenezzül etmediniz. Canım arabacıyız diye bizi o kadar hor görmek olur mu? Ahbaplarımıza ikram etmek için bizim de 5-10 kuruşumuz bulunur. Allah bereket versin." Etraftan herkes bize bakıyordu. Fazıl Bey bende hayır kalmadığını anladı. Sarhoşu kandırmak için dil dökmeye başladı. "Estağfurullah birader, yarın akşam burada buluşuruz, hem içer hem eğleniriz inşallah." Hidayet dede ağzını çarpıtıp çirkin çirkin gülerek, "A benim beyim efendim, niye tatlı canını sıkıntıya koyup ağza yanarsın? Boynumuzda medeniyet yuları yok diye tenezzül etmezsiniz. Biz fakiriz ama gönlümüz zengindir. Cebimizde 5-10 kuruş bulunur." Cebinden kirli buruşuk paralar çıkarıp gösteriyordu. "Allah bereket versin. Bugün 2-3 lira kazandık. Bu gecelik bize de yeter, ahbaplara da. Yarına Allah kerim. Cenab-ı Allah kör kurdundan bile geçmez. Hidayet dedenin nasibini de gönderir. Bu paraları bu gece beraber yemeliyiz." Söz sırası bana gelmişti. Bütün kuvvetimi, talakatimi sarf ederek dedeyi kandırmaya, başımızdan sağmaya çalışıyordum. Fakat o bizden ayrıldıktan sonra yine bir meyhaneye giderek içmiş, söz anlamayacak bir hale gelmişti. Sesini gittikçe yükselterek söyleniyordu. "Biz bu paraları bu gece yemeliyiz. Yarın geceye bırakamam. Bu gece Azrail aleyhisselam benim ruhumu alırsa ne yaparım arkadaşlar? Siz olsun insaf edin. Sabaha çıkmadan ölürsem bu paraları ölü yıkayıcı İmam Kamil'e verirler." Çirkin çirkin ağzını yüzünü buruşturarak hıçkırıyor fakat gözlerinden yaş gelmiyordu. Fazıl Bey şaşkınlığından "Allah'a emanet, Allah'a emanet, inşallah yarına çıkarsınız," dedi. Hidayet dedi, "Haşa, Sümme haşa, Allah mısın be herif? Nereden biliyorsun? Diye bağırdı. Sonra avucundaki paraları birer birer yırtmaya, atmaya başladı. İmam Kamil yiyeceğine ben yırtarım. İmam Kamil yiyeceğine ben yırtarım. İmam Kamil. Civar masalarda oturanların kimi gülüyor, kimi kızıyordu. Paraların yırtılması sarhoşu teskin eder gibi olmuştu. Belki yakamızı bırakıp gidecekti. Fakat o esnada orkestranın başlaması işi bozdu. Biraz evvel o geceki ölüm ihtimali karşısında ağlayan Hidayet'le de birdenbire keyiflendi. Bizim paralar gitti. Feda olsun. Haydi azizler, siz bana rakı ısmarlayın bakalım. Etrafına bakınarak sandalye arıyor. Garson ne cehennemdesin be, buraya bak diye avaz avaz bağırıyordu. Yanımızdaki masada kalabalık bir Ermeni ailesi oturuyordu. Şapkaları, pardesüleri boş bir sandalye üstüne yığmışlardı. Hidayet'le de, hadi bakalım madamlar, mösyöler, adamlar oturacak yer bulamıyor, alın şu zırıltıları da oturalım diye emretti. Fazıl Bey ile bir göz işareti teati ettikten sonra ayağa kalkmıştık. Burada rahat edemeyiz Hidayet dedi. Haydi karşıdaki gazinolardan birine gidelim dedim. Bahçeden çıktıktan sonra nasıl olsa sarhoştan kurtulmanın çaresini bulacaktık. Fakat bu esnada garson yanında iri yapılı bir polis memuruyla başımıza dikildi. Polis bu sabıkalı serseriyi tanıyordu. Haydi dede çek buradan dedi. Sarhoş mazlum bir tavırla. Ben kendim gelmedim be yahu. Nah işte arkadaşlar davet ettiler. Polis tekrar emretti. Lakırdıya lüzum yok. Haydi arş. Hidayet dede bu defa bana döndü. Söylesene be aziz. Kime ne yaptım? Kimi rahatsız ettim? Şurada namusumla bir kadeh rakı içeceğim öyle değil mi? Söylesene be yahu. Adam arkadaşını böyle mi himaye eder be? Ben şaşkın şaşkın etrafıma bakıyordum. Sarhoşun aklından birdenbire bir şüphe uyandı. Belki polisi sen çağırttın ha? Öyle ya sen çağırttın. Bana çaktırmadan bir işaret. Vay namert kalpazan. Dede üstüme atılacak gibi hareketler yapıyordu. Polis onun omuzundan yakaladı. Zorla kapıya doğru sürüklemeye başladı. Masalardan kalkan, etrafına toplanan kalabalık içinde gittikçe uzaklaşan, bozulan sesinin ''Sen de hırsızsın. Boynuna bir kravat takmakla adam oldum sanma. Kodeste yattığını unutma. Namert, alçak!'' diye bağırdığını işitiyordum. Fazıl Bey beni yarı baygın bir halde bahçeden çıkardı. Bu vaka beni bir ay hasta etti. Bir perşembe günü Beyazıt'ta bir arkadaşla buluşacaktım. Vapurdan köprüye çıkarken gözlüğümü düşürüp kırdım. Yarım saat kadar fazla vaktim olduğu için Beyoğlu'na çıkmak, bir yeni gözlük almak istedim. Sokağın güneşinden tünelin karanlığına girdiğim zaman gözlerim büsbütün bulanmıştı. Etrafımdaki insanları bir gölge gibi görerek ilerliyordum. Yanından geçtiğim siyah çarşaflı bir hanımın yavaşça İffet Bey dediğini duydum. Kalbim hafifçe çarptı. Bana söz söyleyen Vedia idi. Vedia ile bir şehirde yaşıyorduk. Bir gün birbirimize tesadüf etmemizden daha tabii bir şey olamazdı. Böyle olduğu halde onu artık hiç görmeyeceğime kanaatim vardı. Vedia sakin bir sesle hatırımı soruyor, beni gördüğüne memnun olduğunu söylüyordu. Ben de aynı sükun ile, aynı tarzda cevaplar veriyor, sualler soruyordum. Yıllarca bu kadın için gülmüş, ağlamıştım. Şimdi nasıl oluyordu onunla bu kadar sakin konuşuyordum? Birbirimize maziyi hatırlatmaktan korkuyor gibiydik. Belki iki yabancı gibi manasız birkaç merasim lakırdısından sonra ayrılacaktık. Fakat söz birdenbire başka bir mecraya döküldü. Hiç münasebeti olmadığı halde nereye gittiğini sormuştum. Küçüğü Galatasaray'dan almaya gidiyorum dedi. Bu sene Leyli'yi mektebe verdim. Birbirimize fazla düşkünüz. Hiç ayrılmak istemedim ama ne çare. Mektebe mutlaka benim götürüp getirmemi istiyor. Benim de zaten daha ehemmiyetli bir işim yok. Vedia bunları söylerken hafifçe gülüyordu. Biraz sıkılarak, kardeşleri ne yapıyorlar diye sordum. Zannederim iyi olacaklar. Küçük hanım şimdi kocaman bir genç kız olmuştur değil mi? Epeyce zamandır görmedim. Niçin? Gözlerini yüzüme kaldırdı. Cemil Kerim Bey'in şimdi başka bir karısı var. Beraber değiliz. Demek ayrıldınız. Zaten pek anlaşamamıştık biliyorsunuz. Ben bir seneden beri biraderimle beraber Erenköy'deyim. Halk vagonlara giriyordu. Vedia siyah eldivenli küçük elini bana uzattı. müsaade eder misiniz dedi. Gözlüğümü aldım. Fakat Beyazıt'ta bekleyen arkadaşımı görmeye gidemedim. Bugün ruhum doluydu. Vedia'ya ait olmayan şeylerden bahsetmek mecburiyetine tahammül edemeyecektim. Onu gördüğüm zaman fazla bir teessür duymadım diyordum. Fakat eminim ki kalbimdeki yara yeniden açıldı. Yeniden ıstırap çekmeye başlayacağım. Bu tesadüf çok fena oldu. Akşama kadar sersem sersem ötede beride dolaştım. Ortalık kararırken çalgılı gazino bahçelerinden birine girdim. Bira istedim. Gece çalgı ve içkinin verdiği teheyyüç içinde çılgın bir hülya kâşanesi kurmaya başladım. Vedia'yı unuttum sanıyordum. Hatta onun üstüne Rana'yı sever gibi olmuştum. Fakat anlıyorum ki benim için dünya yüzünde Vedia'dan başka kadın yok. O da mutlaka beni unutmamıştır. Unutmak değil, belki de ayrı bulunduğumuz zamanlarda daha çok sevmiştir. Kendisi için neler çektiğimi biliyor. Herkes nazarında damgalı bir hırsız. Fakat onun için damlacık değirmeninin İsmail'iyim. Vedia serbest kaldı. Evlenmemize hiçbir mani tasavvur etmiyordum. Şimdi artık halim vaktim de müsait. Sefalet korkusu yok. Birbirimizi ölünceye kadar seveceğiz. Başkaları benim için ne derlerse desinler. Dünyada en sevdiğim mahluk, benim ne olduğumu bildikten sonra hiç ehemmiyeti yok. Belki ileride bir gün bu hırsızlık vakasının hakikati de meydana çıkacak. Değirmen masalının İsmail'i gibi bana da acıyanlar olacak. Çalgı hafif mahzun bir Rumen havası çalıyordu. Başım ellerimin içinde, yüzüm bahçenin karanlık köşelerine dönmüş çocuk gibi ağlıyordum. O gece hayatımın son bir ümit ve heyecan gecesi oldu. Ertesi sabah uyandığım vakit bu tasavvurları zihnimde hayli solmuş, yıpranmış buldum. Mamafi kararımdan artık dönemezdim. Vedia bana iyi bir arkadaş olabilirdi. Erenköy'deki evini tahkik ettim. Çok mühim bir mesele için görüşmek istediğime dair kısa bir mektup yazdım. 2 gün sonra verdiği cevapta, Perşembe günü çocuğunu almaya giderken Haydarpaşa istasyonunda 8-10 dakika görüşebileceğimi söylüyordu. Vedia dediği saatte geldi. Boş bir bekleme salonuna girip oturduk. Zihnimde hazırlanmış birçok sözler vardı. Fakat bu sözler hayalimdeki eski Vedia içindi. Merak bile etmeden ne istediğimi soran, ara sıra kolundaki saate bakan, sakin ve yabancı kadının onunla alakası yoktu. Tünelin karanlığında zayıf gözlerimle pek az seçebildiğim çehresini şimdi daha iyi görüyordum. Vedia hayli yıpranmıştı. Gözlerinin, dudaklarının kenarlarında yorgun çizgiler peyda olmuştu. Gözlerinin soluk çehresini canlandıran zengin renkleri bile maden sertliği almıştı. Vedia benim eski sevdiğim değildi. Mamafi, ona yine büyük bir ciddiyetle evlenmemizi teklif ettim. Vaktiyle birbirimizi sevdik. Bu kadar hatıralarımız var. Siz de şimdi serbestsiniz. İyi bir aile teşkil edebiliriz. Vedia bu teklifimi aynı ciddi sükun ile dinledi. Çantasıyla oynayarak biraz düşündü, sonra cevap verdi. Ben size nispetle daha yaşlıyım. Hemen hemen 35'e geliyorum. Evlenmemizden bilmem ne fayda bekliyorsunuz. Bu garip cevap beni şaşırttı. Bir zaman birbirimizi az mı sevdik Vedia Hanım dedim. Evet, ama şimdi beni yine öyle sevdiğinizi iddia edemezsiniz. O vakit bir delilik ettik. Doğrusunu isterseniz ikimiz de mesut olduk. Fakat neticede başımıza az mı felaket geldi. Biraz evvel size artık yaşlı bir kadın olduğumu söyledim. Siz de tabii eski İffet Bey değilsiniz. Bugün evlenmemiz delilik olur. Ben böyle düşünmemiştim. Çocuğum artık büyüdü. Yakında yetişmiş bir genç olacak. Ona karşı tabii birçok vazifelerim var. Vedia buna benzer daha birçok sebepler sayıp döküyordu. Fakat hiçbirinin ciddi olmadığını anlıyordum. Nihayet asıl sebebi söyletmeye muvaffak oldum. Başımızdan bir felaket geçti dedi. Biz birleşirsek herkes ne der? Acı bir gülüşle, Vedia Hanım, eşinin kasasını kıran damgalı bir hırsızla evlendi derler değil mi efendim? Dedim. Fakat madem ki siz hakikati biliyorsunuz. Vedia şaşırmıştı, kekeleyerek. Evet ama dedi, benim bilmem kâfi değil ki. Cemil Kerim Bey'in daima tekrar ettiği bir söz vardı. Bir şeyin süvuğu vukuundan beterdir. Evlenmemiz ikimizi de tuhaf bir mevkide bırakacak. Hiç olmazsa bu kadar şeyi göze alacağımıza göre büyük bir aşk mazereti olsa. Bu birkaç sözden Vedia'nın bütün ruhunu görmüştüm. Titreyerek ayağa kalktım. Size zahmet verdim Vedia Hanım. Artık konuşulacak bir şeyimiz kalmadı dedim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Bir kere daha yüzüme bakmaya cesaret edemeden yanımdan uzaklaştı. Hayatımı bir vehme kurban etmiştim. Kitabın sonu. 19 Nisan 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr